billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Tefsir derslerimizde sıhhatini tespit gayesiyle hadisin Kur'an'a arz edilmesi meselesiyle devam edeceğiz inşallah. Kaynak itibarıyla sünnetin Kur'an'a uygun olması gerektiği kabul edildiğine göre rivayet edilen hadislerin muteber olup olmayacağı Kur'an'la karşılaştırmak suretiyle anlaşılmak istenmiştir bazı kimseler tarafından. Bu fikirde olanlar bu konuda bir de hadis rivayet ederler. Buna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği rivayet edilir. Bana nispet edilen her şeyi Allah'ın kitabına arz ediniz. Ona uyarsa ben söylemişimdir. Ona muhalif ise ben söylememişimdir. Ben ancak kitabullah'a muvafık olurum. Zaten Allah beni onunla hidayet etmiştir. Bu hadisin sebep olduğu münakaşalara geçen hafta işaret etmiştik. İbn Abdilber Rahimullah bu sözün sahih nakli sakiminden ayırt eden ilim ehli katında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispeti sabit değildir demiştir. Camiu Beyanil İlim adlı eserinde. Hatta bir de şöyle diyor. Bana Kur'an ile bir misli daha verildi hadisini açıklarken yapıyor bu açıklamayı. Burada hadisin Kur'an'a arz edilmeye ihtiyaç olmadığına da delalet vardır. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam'a Kur'an'ın zaten misli verilmiştir. Eş değerde olanı yani. Zira hadis sabit olunca bizatihi hüccet olur. Bizzat kendisi hüccettir. Benden size gelen hadise kitabullah'a arz ediniz diye rivayet edilen sözün aslı yoktur. Batıl bir hadistir. Abdurrahman İbni Mehdi bu hadisi zındıklar ve hariciler uydurmuşlardır demiştir. Bir kısım ilim ehli biz her şeyden önce bu hadisi kitabullah'a arz eder ve görürüz ki bu hadis Allah'ın kitabına aykırıdır. Çünkü Kur'an'da peygamberin sözlerinin yalnız kitaba muvafık olanın alınması şartı yoktur. Bilakis o mutlak surette peygambere tabi olmayı emretmektedir. Böylelikle hadisin hem dirayet bakımından hem rivayet bakımından sahih olmadığı anlaşılır. Hadislerin Kur'an'a raci olması meselesine gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin Kur'an'la münasebeti yani hadisler Kur'an'ın tefsiri midir yoksa müstakil hükümler mi ifade eder meselesinde biraz detaya inmemiz gerekiyor. Geçen hafta bundan bahsetmiştik yine. Bu konuda belli başlı birkaç görüş vardır. Sünnetin sadece Kur'an'ın beyanından ibaret olduğunu kabul edenler, her hadisin mutlaka bir ayete dayandığını ileri sürerler. Sünneti müstakil bir hüküm ve bizatihi hüccet telakki edenler, hadislerin Kur'an'a rücuğunun şart olmasını reddederler. Bir de esas itibarıyla rücu meselesini benimsemekle beraber, sünnetin bir kısmını bundan istisna eden nispeten telifçi bir görüş vardır. Şimdi bu görüşleri görelim. Her hadisin mutlaka bir ayete raci olduğunu ileri sürenler, sahabe devrinden itibaren sünnetin Kur'an'a raci olduğunu ifade eden alimler olmuştur. Fakat meselenin münakaşasına daha sonra Hicri 3. asırda başlanmış ve sünnetin Kur'an'a raci olduğunu istikra ve tetkik neticesinde İmam Şafii şu sözüyle açıklığa kavuşturmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hükümleri Kur'an'dan fehmettiği esaslara dayanır. Yani Kur'an'dan anladığı, Kur'an'dan çıkardığı esaslara dayanır. Bunu İbn-i Teymiye usulü tefsir mukaddimesinde nakleder. İmam Şafii de Er-Risale'de bu sözünü zikreder. Bu fikri benimseyenler şöyle derler. Sünnet anlamı itibariyle kitaba racidir. Yani o mücmelinin tafsili, yani kapalı kısımlarının detaylandırılması, müşkilinin beyanı yani anlaşılması zor gelen kısımlarının açıklanması, muhtasarının genişletilmişidir. Yani özet olarak bildirilenlerin geniş bir şekilde açıklanmasıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle şu kavlinin delaletiyle sünnet, kitabın açıklamasından ibarettir. Nahl 44. ayetinde biz sana da Kur'an'ı indirdik ta ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın. Sünnette hiçbir şey yoktur ki Kur'an onun manasına ya icmali veya tafsili olarak delalet etmesin. Yani ya üstü kapalı bir şekilde veyahut da açıkça delalet etmesin. Allah Teala Kur'an'ı her şeyin apaçık bir beyanı yapmıştır. Nahl suresi 89. ayetinde beyan edildiği gibi. Bu sebeple sünnetin de onda olması lazım gelir. En'am 38. ayetinde biz o kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık buyrulur. Ve Maide 3. ayetinde bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayeti de bu anlamdadır. Bu son ayetten maksat Kur'an'ı indirmekle dinin kemale erdiğidir. Şu halde neticede sünnet kitaptakinin beyanıdır. Kitaba raci olmasının manası da budur. Yine istikra da buna delalet eder. Yani tümevarım yöntemi de buna delalet eder. Sahabeden bu kanaatte olanların bir kısmını daha önce geçtiğimiz hafta zikretmiştik. İleri gelen birçok muhaddisin de aynı fikirde olduğunu hadis kitaplarından anlıyoruz. Bu özellik en fazla Buhari'de göze çarpar. Buhari sahihinin hemen her sayfasında rivayet ettiği hadisleri Kur'an'daki asıllarına bağlar. Mesela Kitabul Vudu, abdest kitabı. Babu ma ca'e fi kavlillahi teala iza kumtum ile salati fagsilu vucuhekum. Bu ayette başlar. Yani Maide 6. ayetiyle. Sonra bu konudaki bütün hadisleri zikreder. Hayz kitabına Kitabul Haydi ve Kavlullahi Teala Yes'elûneke anil mahiz ayetiyle başlar. Hac kitabına Babu vucubil hacci ve fallihi ve kavlullahi teala velillahi alennasi haccül beyt ayetiyle başlar. Buhari'nin ayetlerin tefsiri sadedinde rivayet ettiği hadislerin ayetle alakası yakın olduğu gibi gelecek misalde görüleceği şekilde uzak da olabilir. Olabilmektedir. Mesela Babu kavlillahi teala ye'tüke ricalem ve ala kulli damir. Bu başlık altında zikrettiği ayet hakkında İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Zilhuleyfe mevkinde ihrama girerken gördüğüne dair hadisi rivayet eder. Bazen ayet için bir bab tahsis ettiği halde hiç hadis nakletmez. Ayeti nihayetine bakarak yazmakla yetinir. Ayetin manasının siyah ve sibaktan anlaşılacağını belirtmek ister. Mesela Babu kavlullahi teala ve izâ gâle İbrahimu rabbic al hazel belede beledi hazel belede aminen. Yani İbrahim dedi ki ey Rabbim bu beldeyi emin güvenilir bir belde kıl dedi. Bu ayeti yazmakla yetinir. Başka bir bölümde Babu kavlullahi teala ceallallahul kâbetel beyte beytel haram ilahir. Bu babda Kabe'yi Habeşlilerden birinin tahrip edeceğine dair hadisi zikreder. Allah Kabe'yi haram bir ev kılmıştır. Ayetin izahında yani. Buhari'de bu mevzuda sayılamayacak kadar örnekler vardır. Böylece Buhari ayetle başlattığı babda rivayet edeceği hadislerin herhangi bir yönden o ayetin izahını içerdiğini göstermek istemektedir. Böyle olduğu halde onun yine Müslim, Tirmizi, Nesai gibi imamların hadis mecmualarında Kitab-ı Tefsir adlı özel bölümler ayırmalarından maksat dar manada tefsirin şumulüne giren hususları nakletmek içindir. Nesai sünnenine şöyle başlar. Te'vilu kavlihi azze ve cel iza kumtum ile salat. Yani namaza kalktığınız zaman işte yüzünüzü, ellerinizi yıkayın. Arkasından taharetle ilgili hadisleri zikreder. Kitabul Hayz'a da Buhari'nin yaptığı gibi sana hayz hakkında sorarlar ayetiyle başlar. İbn-i Mace Sünen'de hakeza ayet yazıp şöyle bir bab açıyor. Babu kavlihi ve men kâne fakiren fel ye'kul bil ma'ruf. Bu ayetin arkasından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olan yetimin malından israf etmeyerek ve istifade etmek için biriktirmeksizin ye hadisini rivayet eder. Yine Darimi'nin Sünen'i bu şekilde örneklerle doludur. Bu takdirde bütünüyle sahih hadisler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i açıklamasından ibarettir. Nitekim İmam Şafii pek kesin bir dille bunu şöyle ifade eder. İmamların bütün söyledikleri sünnetin şerhidir. Bütün sünnet de Kur'an-ı Kerim'in şerhidir. Kitabın fil cümle sünnetin külliyatını içermesi Şatibi tarafından da şöyle açıklanır. 1. Delalet vecihi son derece umumi olabilir. Yani delil olma yönü genel olabilir. Sünnetle amel etmenin sıhhatine ve ona ittiba etmenin lüzumuna kitaptan delil bulmak şeklinde ona delalet gibi. İkincisi, namaz, zekat, oruç, taharet, hac, zebai yani kesimler, sayt, avlanma, eti yenilen ve yenilmeyen hayvanlar, nikah, talak, zihar, li'an, buyu, cinayet gibi Kur'an'da mücmel olan hükümleri yani üstü kapalı geçen hükümleri beyan eden ve alimler katında meşhur olan hadisler. Biz sana da Kur'an'ı indirdik ta ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın, açıkça anlatasın ayet-i kerimesinin kapsamına girdiği en zahir olan kısım budur. 3. Kitapta icmalen yani üstü kapalı bir şekilde, özet bir şekilde, sünnette ise şerh ve ziyade ile kemal veçiyle bulunan hususlar. Kur'an celbetmek için dünya ve ahirette mesalihini yani dünya ve ahiret faydalarını celbetmek için ve bunların zararlarını def etmek için bunların kötülüklerini bildirir. Maslahatlar 3 hususu geçmez. Zaruriyatla tamamlayıcıları, haciyat ve tamamlayıcıları, yani zaruretler olmazsa olmazlar. Haciyat ihtiyaç olan şeyler, tahsiniyat ve tamamlayıcıları bunlar da güzelleştiren şeyler. Sünnete bakarsak onun bu meseleleri takrir etmekten başka bir şey yapmadığını görürüz. Yani Kur'an'da bildirilen bu hususları onaylar, aynen bildirir. Yalnız kitap rücu edilecek asıllar vermiştir, sünnet ise teferruatını bildirmiştir. 4. İki vazıh taraf arasında, yani apaçık olan iki taraf arasında kalan içtihat sahası vardır. Şöyle ki, Kur'an'da iki uç husus hakkında nas bulunur. İkisi arasında hangi tarafa ait olduğu sarih olarak bilinmeyen bir saha kalır. Eğer hükmü kolayca ulaşabilecek türden olursa, müştehitlerin nazarlarına bakılır. Zor ise yahut içtihadın cereyan etmediği taabbudi bir konu ise o halde Resulullah'tan beyan gelir. İki taraftan birine katılıp katılmadığını veya başka türlü olan hükmü açıklanır. Mesela Allah Teala tayyibatı, güzel şeyleri helal, habaisi, pis şeyleri haram kılmıştır. Bu iki asıl arasında taraflardan birine katılması muhtemel olan hususlar kalmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklığa kavuşturacak hükümleri beyan etmiştir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam nelerin tayyip olduğunu, nelerin habis olduğunu açıklamıştır. Buna göre Allah ve Resulü neleri haram kılmışsa bunlar habistir. Neleri de helal kılmışsa bunlar da tayyiptir, temizdir. Bunun dışında mesela bazıları günümüzde habis şeydir diyerek bazı hükümlere gitmeye kalkıyorlar. Mesela tutuyor diyor ki sigara işte habis bir şeydir. Dolayısıyla haramlardandır diye böyle bir delil getiriyorlar. Bu son derece tehlikeli. Allah'ın dininde şeriat koyma iddiasını barındıran bir iddiadır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün hutbesinde şu iki habis şeyden uzak durunuz dediği zaman sarımsak ve soğanı saydı. Bunlarla mescide, bunların kokusuyla mescide gelmeyin dediği zaman sahabelerden bazıları, Müslüm rivayet eder bunu. Haram kılındı, haram kılındı, soğan sarımsak haram kılındı diye söylenmeye başladılar. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları uyardı. Ben haram demedim diyerek onları uyardı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam habis dediği halde, habis ifadesini kullandığı halde haram sayılmasına karşı çıkmıştır. Günümüzdekiler ise buna cüret ediyorlar. Allah Resulü, Allah ve Resulü neyi haram kılmışsa onlar habistir. Neyi de helal kılmışsa onlar tayyiptir. Bunun dışında insanlara sanki içtihatlarıyla hüküm koyabilecek bir saha bırakılmış gibi anlıyor bazıları. Allah Resulü işte habis şeyleri haram kılar, tayyip şeyleri helal kılar ayetinden hareketle bazı şeyleri kendilerince habis gördükleri şeyleri bu hükümlere dahil etmeye kalkıyorlar. Bu son derece tehlikelidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam dahi düşünün şimdi, içki yasaklanmadan önce insanlar fıtraten biliyorlardı ki içki kötüdür. Yani haram olduğu açıklanmadan önce içmelerine rağmen bunun kötü olduğunu biliyorlardı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu haram kılmamıştı. Ta ki Allah ayetiyle haram kılıncaya kadar. Peygamber dahi habis olduğu bilinen, zararlı olduğu bilinen bir şey hakkında duraklıyorsa günümüzdeki cüretkarlar nasıl oluyor da böyle bir işe kalkışıyorlar, kendi kafalarından hüküm koyuyorlar. Bu son derece tehlikelidir. Beşinci kısım, usul ile furu arasında kalan hususlardır. Kitapta bir asıl bulunur, sünnette de bu manada ona katılabilecek olan, ona benzeyecek şekilde bir hüküm görülür. İster bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam, ister kıyasıyla, içtihadıyla söylemiş olsun, isterse vahiyle söylemiş olsun. Fark etmez. Neticede aynıdır. Asıl olan kitap, müfesser mana ile onu içerisine alır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediği bir şey, kitaptaki bir şeye benziyorsa bile onu kitap delalet etmiş kabul ederiz. Mesela Allah Teala zevcin, yani kocanın anne ile kızını bir arada nikahı altında bulundurmasını yasaklamıştır. Kur'an'da zikredilenlerden başkasının helal olduğu vardı olmuştur. Nisa 23. ayetinde. Bu var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yani bir erkeğin anne ile kızını aynı nikah altında toplaması. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadının teyzesi ve halasıyla da nikah altında cem edilmesini haram kılmıştır. Bak birisini ne yapıyor? Ayet beyan etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Teyzesiyle halası da aynı nikah altında toplanmasını yasaklıyor. Zira diğeriyle cem edilmesini zemmeden mana ve sebep, yani anneyle kızını bir arada nikahlamaktan yasaklayan sebep burada da mevcuttur. Bu mevzuda hadis de vardır. Siz bunu yaparsanız rahiminizi kat edersiniz. Yani akrabalık bağlarınızı kesersiniz. Buradaki illetlendirme budur. Peygamber aleyhisselatü vesselam bunun illetini de beyan etmiştir. Değil mi ki o bunu haram kılmıştır. Bu bizim için yeterli. Altıncı husus, Kur'an'ın müteferrik delillerinin, çeşitli delillerinin mecmuunda, yani tamamında bulunan aynı manayı bir hüküm halinde hadisin ifade etmesidir. Böylece anlaşılır ki bu mana tek tek delillerin toplamından alınmıştır. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam la darara ve la dirar, yani zarar vermek de zarara zarar ile karşılık vermek de yoktur. Yani birisine zarar vermeyeceksin, başkası sana zarar vermişse bile ona zararla karşılık vermeyeceksin. Bu da yoktur. Bu hüküm bu konudaki kesin Kur'an aslının hükmüne dahildir. Çünkü karşılıklı zarar vermek şeriatın külli kaidelerinde ve cüz'i vakalarında yasaklanmıştır. Mesela Bakara 231. ayetinde onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Talak 6. ayetinde onlar üzerinde çıkıp gitmelerini sağlamak için bir baskı kurmak niyetiyle onlara zarar vermeye kalkışmayın. Bakara 233. ayetinde hiçbir kimse takatinin dışına, yani gücünün üzerinde bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Bu gibi ayetlerde zarar yasaklanmıştır. Cana, mala, ırza tecavüzün, gasp ve zulmün yasaklanması da hep bu anlamdadır. Yedincisi, sünnette daha fazla açıklama olmakla beraber hadislerin tafsilatı Kur'an'ın tafsilatında aranabilir. Fakat bunu iddia eden kimse sünnetteki bütün manaları Kur'an'da nas veyahut işaret olarak bulmakla mükelleftir ve bu münasebet başka yönden değil de vaaz-ı lugavi yönden olmak gerekir. Lugat yönden olması gerekir. Mesela kocası tarafından 3 talakla boşanan Fatıma bint Kays'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sükna ve nafaka hakkı vermediğine dair hadisi örnek verebiliriz. Yani sükna hakkı oturum, mesken hakkı, konaklama hakkı, diğer de nafaka geçimiyle ilgili ihtiyacın karşılanması hakkı. Aslında bu durumda olan kadının nafaka olmasa da sükna hakkı vardır. Yani mesken hakkı vardır. Talak suresi ilk ayetinde onlar zina gibi açık bir hayasızlık irtikap etmedikçe siz onları evlerinizden çıkarmayın. Kendileri de çıkıp gitmesinler buyurulur. Yani boşanmış kadınlar için. Bu ayette hüküm vardır. Yalnız Fatıma bint Kays'ın meselesinde farklı bir durum mevcuttur. O da kocasına lisanıyla kötü sözler söylemiş olmasıdır. Diliyle kötü sözler söylemiş olmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulaması ayetin bir fahişetin mübeyyine, yani apaçık bir kötülük kısmının tefsiri oluyordu. Hadiste sarih ayetlere aykırı zannedilen hüküm buna dayanmaktadır. Yani burada ayette ne diyor? Bir fahişetin mübeyyine, yani apaçık bir kötülük, fuhuş, zina buna dahil olduğu gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kocasına kötü söz söylemeyi de buna katmıştır. Kocasına diliyle eziyet vermek, kötü söz söylemeyi de buna katmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cennette kamçı kadar bir yer dünyadan ve dünyada olanlardan hayırlıdır buyurduktan sonra isterseniz o vakit kim o ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o muhakkak muradına ermiş olur ayetini okuyun demiştir. Yani Ali İmran 185. ayetini. Şatibi bu usta bu 10 misali getirdikten sonra şöyle diyor. Biz bunların 7 tanesini okumuş olduk. Devamında 3 tane daha örnek veriyor. Şöyle diyor. Bu tarza sünnette çok rastlanır. Lakin Kur'an, Nas yahut Arapların kullandığı işaret ve emsali üsluplarla işaret etmek bakımından bu maksat için yeterli gelmez. Bunun birinci şahidi namaz, hac, zekat, hayız, nifas, lukata yani bulunmuş eşya, karz yani borçlanma, musakat yani sulama hakkı, diyat, diyetler, kesamat ve saylamayacak kadar buna benzer meselelerdir. Bu fikre bağlanan şahıs iddiasını ispattan aciz kalır. Meğer ki Arap dilinin kabul edemeyeceği, selefi salihinin ve rusul sahibi alimlerin muvafakat edemeyeceği tutamaklar bulmakta zorlamaya girmiş olur. Bir adam demin dikkat çekilen bu kapıyı açmayı arzu etti fakat zorlamalara düşmeksizin bu işi eda edemedi. Yani zorlama bir takım yorumlara gitmek zorunda kaldı. İşaret ettiğim o kişi bu makamda yalnız Müslim'in sahihindeki hadislerin manalarını istihraç etmek için çabaladı. Allahu alem bu İbn-i Berreca'nı kastediyor. Yani sahih-i Müslim'deki Kur'an'a raci olan ayetleri tespit etmeye çalışmasına yönelik şeyi işaret ediyor. Şatibi'nin zikrettiği iddiada olanlardan biri Abdüsselam İbni Berrecan'dır. Hicri 627 yılında ölmüştür. Bu zat İrşad isimli tefsirinde şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği her şey Kur'an'da mevcuttur. Uzak olsun, yakın olsun aslı Kur'an'dadır. Onu anlayanlar göremeyen göremez. Allah Azze ve Celle biz o kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık buyuruyor demiştir. Enam 38. ayetini. Zerkeşi İbn-i Berrecan'dan bu konuya dair 15 sayfelik bir kısmı iktibas eder. Bu kısım her hadisin Kur'an'dan bir asla irca edilebileceğine dair örnekleri ihtiva eder. Bu misallerin bir kısmında tekellüfe düştüğü müşahede edilir. Yani zorlama yorumlara gitmiştir. Mesela üstteki el, veren el, alttaki alan elden hayırlıdır hadisini müstağni olan Allah'tır, sizler muhtaçsınız ayetinden çıkarmaktadır. Yani burada üstteki el Allah oluyor. Keza Deccal'i sana vaat edilen bir cezan var ki mutlaka o cezanı tam zamanında bulacaksın ayetine irca eder. Taha 97. ayetine irca eder Deccal hakkında. Siz dönerseniz biz de döneriz ayetinden de İsa Aleyhisselam'ın geleceğini çıkarır. İsra 8. ayet. Bunlar zorlama yorumlardır. Hadislerin Kur'an'a rücunun şart olmadığını söyleyenlere gelince bu alimler sünnetin Kur'an'a raci olmasını böyle bir şartı reddederler ve şu delilleri getirirler. Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok yerlerde, birçok ayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüne razı olunmasını, onun emir ve yasaklarına ittibanın farz olduğunu açıkça bildirmektedir. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde kitapta olmayan hususların mevcudiyetine delildir. Yani peygamberin hükmüne teslim olunmasının emredilmesi Kur'an dışında peygamberin de hükümlerinin mevcudiyetine delildir. Aksi tezi müdafaa edenler bu delile şöyle cevap verirler. Kitabın anlaşılmasında başka ihtimaller de olacağından kitabın sünnet tarafından açıklanması gerekmiştir. Sünnet ihtimallerden birini beyan eder. Yani kitapta bir ayet görürsünüz, birden çok manaya ihtimali vardır ayetin. Sünnet ise bu ihtimallerden doğru manayı, yani Allah Azze ve Celle'nin muradının ne olduğunu ortaya koyar. Sünnet ihtimallerden birini beyan eder. Mükellef beyana muvafık amel ederse, bu beyana uygun hareket ederse, Allah'ın kelamından murad ettiği şeye itaat etmiş olur. Beyana muhalif hareket ederse, Allah'ın murad ettiğine muhalefet, dolayısıyla isyan etmiş olur. Beyanın muktezasında da Resulüne isyan etmiş olur. Şu halde her iki itaati ayrı ayrı emretmek, itaat edilenin mutlaka farklılığını gerektirmez. Bu lazım gelmeyince mezkur ayetlere dayanarak sünnette, kitapta bulunmayan şeylerin mevcut olduğuna istidlal olunamaz. Belki Allah ve Resulünün emri aynı manada birleşirler. Böylece iki isyan ve iki itaat iki yönden vaki olabilir. Bu imkansız değildir. Sünnette kitaba ziyade olduğu kesindir. Yani kitapta geçmeyen bazı hususların sünnette bildirildiği kesindir. Lakin bu ziyade şerhin meşruh üzerine ziyadeliği gibi midir? Çünkü şerhte meşruhta olmayan beyan vardır. Böyle olmasa şerh olmazdı. Yoksa kitapta olmayan başka mananın ziyadeliği midir? Bu husus tartışmışlardır bu hususu. Sünneti kitaba irca edenlere göre bu münasebet meşruhta, yani şerh edilen şeyde olmayanın şerhte mevcudiyetinin kablindendir. Hükmün Kur'an'da icmali, kapalı bir şekilde bildirilmesi, sünnette tafsili ise birbirinden farklı zannedilir. Mesela ekimus salah kavlinde salat manası icmal edilmiştir. Salat kelimesinde ne kastedildiği ne kapalı bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu açıklamıştır. Böylece beyanda mübeyyende olmayan ortaya çıkmıştır. Yani mübeyyen açıklanan şey, yani Kur'an-ı Kerim, beyan sünnet açıklayan. Fakat beyanın manası tıpkı mübeyyenin manasıdır. Ama hükümde muhteliftirler, farklıdırlar. Çünkü açıklanmadan önce mücmel hakkında yapılması gereken iş tevakkuf etmektir. Yani kapalı bir şey hakkında tevakkuf edersin. Açıklandıktan sonra ise gerektirdiği şeyle amel etmek şart olur. Hükümler muhtelif olunca manada muhtelif zannedilirler. 2. Sünneti bırakarak yalnız Kur'an'a ittiba etmek isteyenleri zemmeden hadisler vardı olmuştur. Sünnette mevcut olan kitapta da bulunmuş olsaydı o takdirde sünnet terk edilmiş olmazdı. Yani böyle bir kınama hadislerde gelmezdi. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İçinizden hiçbirinin koltuğuna yaslanmış, kasılmış vaziyetteyken kendisine benim emir ve nehilerimden biri ulaştığında başkasını bilmem, biz Allah'ın kitabında gördüğümüze uyarız dediğini sakın görmeyeyim. Başka hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldığının Allah'ın haram kıldığı gibi olduğu bildirilmiştir. İşte bu hadisler sünnette kitapta olmayanın mevcudiyetini gösterir. Üçüncü delil istikra. Yani tam bir araştırma, sünnette olduğu halde Kur'an'da nas halinde bulunmayan birçok hükmün varlığını gösterir. Kadının halası ve teyzesi üstünde nikahlanmasının, ehli eşeklerin ve dört ayaklı her azı dişli yırtıcı hayvanın haram olunması, Müslümanın kafire kısas edilerek öldürülemeyeceği gibi. İkinci ve üçüncü maddelerde yapılan itirazlara karşı sünnetin kitaba raci olduğunu söyleyenler, Kur'an'da olmadığı ileri sürülen bu meselelerin aslında yine ona dayandığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyle veyahut içtihat etmek suretiyle bu hükümleri beyan ve tafsil ettiğini, lakin onun bu istinbatlarının diğer müçtehitlerin yaptığı içtihatlar türünden olmadığını tek tek izah etmeye çalışmışlardır. Yine bunlara göre Kur'an'da olan her hüküm sünnetin tamamına takdim edilmez. Çünkü mütevatir hadisler delil olma babında Kur'an'dan geri kalmaz. Bu sebepten bunlar birbirine takdim edilmez. Dördüncü delil, hükümleri yalnız Kur'an ile sınırlandırmak, sünnetin haricine çıkan nasipsiz kimselerin kârıdır. Onlar her şeyin Kur'an'da beyan edildiği esasına dayanarak sünnet ahkamını bir tarafa atmışlar ve bu hal onların cemaatten çıkmalarına ve Kur'an'ı Allah'ın indirdiği maksattan başka bir tarzda tevil etmelerine sürüklemiştir. Rivayete göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Size bir takım insanlar gelecek, Kur'an'ın müteşabih ayetleriyle size karşı çıkacaklardır. Sizinle mücadele edeceklerdir. Siz de onları hadislerle kıstırın. Onların yakalarına hadislerle yapışın. Zira sünnete vakıf olanlar Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Ömer radıyallahu anh gibi başka sahabiler de sünnete sarılmanın lüzumuna dair sözler söylemişlerdir. Bunun örnekleri Şatibi'nin Muvafakat adlı eserinin 4. cildinin hemen başlarında bolca mevcuttur. Sünnete önem vermeyenler bir de hadis zikrederler. Az önce bunun uydurma olduğunu söylemiştik. Kur'an'a uygun olmadıkça hadis itibara alınmamalıdır manasındaydı bu. Aksi tezi müdafaa edenler bu itiraza karşı cevaben şöyle derler. Sünnetten huruc edenler, sünnetin dışına çıkanlar görüşlerine dayanıp sünneti bir tarafa attıkları için bu hale düşmüşlerdir. Başka yönden değil. Sünnet kitaptaki mücmeli beyan, yani kapalı olan hususları açıklamak, mutlakı takyit, yani kayıtsız ve şartsız olarak bildirilenleri kayıtlamak, umumu tahsis ederek, yani genellerini özelleştirerek, Kur'an-ı Kerim'in birçok sigalarını lugat manasından başka manaya çevirir. Böylece anlaşılır ki Allah'ın muradı sünnetin beyan ettiğidir. Sünnet bir tarafa atılırsa, mücerred heva ile sigaların zahirine ittiba edilirse, böyle yapan kimse istidlalinde yoldan sapmış, kitap hususunda da cahil sayılır. Karanlıkta dolaşır, doğruyu bulamaz. Zira dünyevi hususlara ait menfaat ve mazarratı, yani fayda ve zararları idrak etmekte bile akılların iktidarı çok sınırlıdır. Uhrevi meselelerde ise hakikati idrakten daha uzaktır. Sünnetin Kur'an'a raci olduğunu bazı istisnalarla kabul eden telifçi görüş, yani iki görüşün arasını bulmaya çalışan görüş. Sünnetin Kur'an'a raci olup olmadığı konusunda bir başka görüş Şatibi'nin benimsediği nispeten telifçi bir görüştür. Ona göre kitap sünnete delalet eder. Sünnet sadece onu açıklamak için gelmiştir. Fakat bu beyan emir, nehi, izin gibi meselelere nispetledir ve bir cümle teklif cihetinden, yani mükellefiyet cihetinden ef'al-i mükellefiyine taalluk eden hususlardadır. Yani farz, haram, mendup, müstahap gibi hususlardadır. Lakin bunun haricinde kalan geçmiş ve gelecekten haber verme gibi emir, nehi ve izne ait olmayan meselelerde iki kısımdır. Birincisi, Kur'an'ı tefsir mevkiinde varid olan haberler ki böyle hadislerin kitabı beyan ettiğinde münakaşa yoktur. Mesela Bakara 58. ayeti, şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve affet bizi ya Rabbena hitta deyin. Ayeti hakkında gale dehalu yezhafune ala estahihim, yani kapıdan kıçları üzerinde emekleyerek girdiler demesi haber veriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani Allah azze ve celle'nin bu söz karşısındaki tavırlarını Peygamber aleyhissalatü vesselam detaylı bir şekilde bildiriyor. Yine Bakara 59. ayetinde ne var ki o zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirip başka şekle koydular ayeti hakkında galu habbeten fi şa'retin demesi gibi. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma, bilakis onlar Rableri katında diridirler. Ali İmran 169. ayeti hakkında Uhud'da kardeşleriniz şehit olunca Allah Teala onların ruhlarını yeşil kuşların içlerine koydu ki cennetin ırmaklarından su içerler, meyvelerinden yerler ve arşın gölgesine asılı altın kandillere girerler, giderler, istirahat ederler demesi gibi. Burada Allah katında diridirler ifadesine onların diriliklerinin beyanı hakkında bir detay bildiriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste. Bunu İbn-i Ebi Şeybe, Abdurrezzak tefsirinde, Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud Tirmizi, Hakim rivayet etmişlerdir. Yine keşke dedi size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya sağlam bir
kaleye dayansaydım. Hud 80. ayet hakkında. Allah Lut peygambere rahmet etsin. Andolsun o çok sağlam bir kaleye sığınıp duruyorken kavmine keşke benim size karşı bir kuvvetim olsaydı demişti. Allah ondan sonra hiçbir peygamber göndermedi ki bir cemaate dayanmamış olsun demesi gibi. Bunu da Müslim, Tirmizi ve Hakim rivayet etmişlerdir. İkinci türü, yani bu birinci tür neydi? Kur'an'ı tefsir konumunda olan, bunların kitabı beyan etme hususunda bir tartışma olmadığını söylemişti Şatibi. İkinci türü, varid olan hadisin tefsir konumuna geçmemesi ve onda itikadi veya ameli bir yükümlülük bulunmasıdır. Bulunmamasıdır. İtikadi veya ameli olarak bir mükellefiyet taşımıyor hadis. Bu sınıfa dahil olan hadislerin Kur'an'dan bir esasa dayanmaları gerekmez. Zira bu sınıfta dahil olanlar teklif haricinde kalan zait meselelerdir. Kur'an teklifle yani yükümlülükle alakalı olarak nazil olmuştur. Sünnetin bunun haricine çıkmasında bir sıkıntı yoktur. Sakınca yoktur. Sahih hadislerden bu kısma dahil olan hadisler vardır. Abras, kel ve kör hakkındaki hadis, Abid Cüreyç yahut Musa Aleyhisselam vefatını anlatan hadis gibi. Peygamber kıssaları, bizden önceki ümmetlerin kıssaları gibi üzerine amel bina edilmeyen hususlarda böyledir. Lakin bu kıssalarda da Kur'an kıssaları gibi ibretler vardır. Şatibi ek olarak şöyle der. Bazı hallerde bunlar tergip ve terhibe raci olmaları. Yani bir takım kötü amellerden sakındırmak ve bazı hayırlı amellere teşvik etmek içermesi. Dolayısıyla emir ve nehye hizmet etmeleri sebebiyle kitapta çok umumi bir şekilde mevcut olan mücmeller kısmına dahil olmaktan büsbütün hali sayılmazlar. Yani bunun tamamen dışında sayılmazlar. Muasırlardan Sub'i Es-Salih de bu telifçi görüşü benimsemiş ve şöyle demiştir. Bu durum karşısında sünnet bütün tafsili delilleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'e yönelmiş oluyor. Zira hiçbir alim sünnetin getirdiğiyle amel etmenin Kur'an ile amel olduğuna itiraz etmez. Cahiller itiraz ediyor. Sapıklar, bidatçiler itiraz ediyor. Çünkü sünnetle amel etmenin vacip olduğunu gösteren Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim daha umumi, hadis ise daha hususidir. Külli hükümleriyle daha umumi olanın, cüz'i hükümleriyle daha hususi olanı kapsadığında şüphe yoktur. Kur'an ile hadis arasında prensip bakımından mevcut olan birlik, prensipler üzerinde bile olsa hadisin yalnız başına bir hüküm getirmesine veya mevcut bir hükmü izah etmesine mani değildir. Şurası muhakkak ki Allah Teala, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve zatını çok zikredenler için Resulünü önder, sünnetini kılavuz ve nebevi hidayetini de güzel bir örnek yapmıştır. Ona göre Kur'an'ın her şeye şamil olduğu, her şeyi açıkladığı ve Allah Teala'nın ona derc etmedik hiçbir şey bırakmadığı meselesiyle ana prensipleri Kur'an'da mevcut olmakla beraber onun ne ispat ne de nefy etmediği hükümlerin sünnette yer aldığı meselesini hiçbir probleme ve haksızlığa mahal kalmadan uzlaştırabiliriz. Bu mutedil görüş hadise İslam'ın teşri asıllarından ikincisi adını tereddütsüz vermemizi mümkün kılmaktadır. Evet, Hadis İlimleri ve Hadis Islahları kitabının 240. sayfasında böyle diyor Sub'i Salih. Öyle anlaşılıyor ki rivayete fazla ehemmiyet verenler birçok hadisin ihmaline sebep olacağına kanaat getirdiklerinden sünnetin kitaba raci olduğu, hadislere kitaptan bir mesnet bulmanın gerektiği fikrini kabul etmemişler ve bunu bazı delillerle de takviye etmişlerdir. Bu sebeple senedi tartışmalı olan hadislerin Kur'an'a arz edilmesini isteyen hadisi kabul etmemişlerdir. Hadislere kasten ehemmiyet vermeyen ve Allah'ın kitabını heva ve heveslerine göre anlamak isteyenleri bir tarafa bırakacak olursak, bir kısım alimlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilerek sıhhatinin tespiti zor olan birçok hadisin yayıldığını görerek rivayet edilen hadislerin makbuliyetini sağlam bir esasa bağlamaya taraftar olmuşlar ve onların Kitabullah ile karşılaştırılmasını şart koşmuşlardır. Bunlar ne konuda bakın? İsnadı tespit edilmemişler hakkında. Yani zayıf isnatla gelmiş bir rivayet düşünün. Bu Allah'ın kitabına da aykırı. Metin bakımından Allah'ın kitabına aykırı. Biz bunu zayıf isnadı sebebiyle reddettiğimiz gibi Allah'ın kitabına aykırı olmasında bir ek bir karine olarak zikrederiz. Burası anlaşıldı mı? Yani sahih bir hadis, sahih isnatla gelmiş bir hadis Allah'ın kitabına aykırıdır diyerek veya Allah'ın kitabına arz edilerek tespit edilmeye kalkılmaz veya reddedilmeye kalkılmaz. Hadislerin sıhhatini anlama yolu dirayet ve rivayet bakımından incelenmesidir. Metin ve senet bakımından incelenmesidir. Metin bakımından incelenmesi derken kastımız şu, mesela güvenilir bir ravinin, kendisinden daha güvenilir olan bir raviye muhalif bir ziyade getirmesi, muhalif bir rivayette bulunması şaz olarak nitelenir ve bu zayıf kategorisinde sayılır. Her ne kadar isnadı sahihmiş gibi gözükse de. Metin bakımından bunun gibi veyahut da muzdarip dediğimiz aynı ravi, aynı hadisi rivayet ederken bir yerde böyle rivayet ediyor, diğer yerde ona çelişik bir ifadeyle rivayet ediyor. Bu metin incelemesi kısmına girer. İsnad olarak incelemesine gelince bir hadisin isnadı yok. Veyahut isnadı var, ravilerinden birisi uydurma. Biz bunun o ravi tarafından uydurulduğuna ne yaparız? Yükleniriz. O ravi tarafından uydurulmuştur deriz. Ona ihtimal veririz ve Allah'ın kitabına da aykırı olmasıyla ne yapar? Yakinimiz artar. Bu böyle delil getirilir. Kullanılmasında mübalağa edilmemek, tefrite düşmemek şartıyla bu karşılaştırma keyfiyeti, yani Kur'an'a arz keyfiyeti yerinde bir tedbirdir. Sonra bu arz, bu karşılaştırma işini mezmum sıfatlardan arınmış, kötülenmiş sıfatlardan arınmış rasih alimlerin yapması gerekir. İlimde derinleşmiş alimlerin yapması gerekir. Sıhhat şartlarını kendinde toplayan haber, haberi vahid de olsa iyice ölçüp biçmeden inkar etmeye kalkışlamaz. Zira alim sahabiler bile Ayşe radıyallahu anh'a, İbn Ömer radıyallahu anh'a gibi bu arz işinde ihtilafa düşerek hata edenleri olmuştur. Yani alim sahabiler bile ne yapmışlar? Kur'an'ı arz etmişler duydukları bazı hadisleri ve bunda hata etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği kesin olan sözü muteber saymak gayesiyle kitaba arz etmek doğru olmaz. Çünkü bu hadis bizatihi hüccettir. Hadisin kendisi delildir. Herhalde bu sebepten olmalı ki bir taraftan sünnetin bütünüyle kitabın şerhi olduğunu kabul eden İmam Şafii sahih hadisleri Kur'an ile karşılaştırmaya lüzum görmemiştir. Çünkü hadisin kitaptan bir asla dayandığı muhakkaktır. Fakat biz her zaman bu münasebeti bilemeyebiliriz. Yani bir hadisin hangi ayete dayandığını bilemeyebiliriz. Bir de buna Kur'an dışı vahye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğunu ekleyecek olursak durum daha da açık hale gelir. Evet, yani kaynak itibariyle sünnet ister kitaba raci olsun ister olmasın ameli bakımdan hiçbir müştehit ve hiçbir müfessir sünnetten müstahni kalamaz ve kalamamıştır. Doğrusu kitabın sünnete terk ettiği bir saha, sünnetin de kitaba bıraktığı bir saha vardır. Evet, Allah izin verirse Kur'an'la hadisler arasında tenakuz, çelişki olduğuna dair iddialara haftaya değineceğiz. Bu konuda verilen örnekleri değerlendireceğiz. Bu konularla ilgili, bugün işlediğimiz konularla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Herkes iyi anladı galiba. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdik ve estağfurike ve etubileyk.